Ayrım 12, Duman Altı Hayatlar, Elif Öztürk, sayfa 169. Baskın. Salih ağabeyinden yediği darbeyle serseri mayın gibi günlerce oradan oraya sürüklendi. Kendini maddeye ilk başladığı günden daha fazla boşlukta hissediyordu. Ceyda onun için bir kurtuluş yolu, hatta son günlerde tutunabileceği elinde kalan tek dal olmuştu. Hayata anlam katan, hatta tek yaşam amacını her gün kandırmak gücüne gidiyordu. Birlikte gittikleri doğum gününün üstünden aylar geçip, o günden sonra her gün görüşmelerine rağmen ona hala madde kullandığını anlatamamıştı. Ağabeyi ile aralarında kopan sessiz fırtınanın ardından haftalar bitmiş, o günden sonra çoğu geceler kızın evinde kalsa da bir türlü cesaretini toplayamamıştı. Onu üzmek, hayallerini yıkmak istememişti. Her akşam buluşuyorlar, bir şeyler yiyorlar ya da birkaç şişe bira içiyorlardı. Kimi zaman Taksim sokaklarını arşınlıyor, tehlikeli ve tenha ara sokaklarda geziniyorlardı. Sarhoş olana kadar içtikten sonra Ceyda'nın Etiler'deki evine gidiyorlardı. Her gece birlikte oluyor, sonra da sarılıp uyuyorlardı. Salih onu koynunda uyuttuktan sonra yanından usulca kalkıyor, evin bir köşesine madde alıyor, sonra kızı uyandırıyor, onunla tekrar birlikte olmak istiyordu. Ceyda ise onun hiçbir isteğini reddetmiyordu. Salih madde aldıktan sonra çoğu zaman ne yaptığını bilmeden onunla sevişiyor. Ceyda ise kendini ilk sunduğu erkeğini üzmemek için verdiği tüm talimatları yerine getiriyordu. Kıza her ne yaparsa yapsın yine de onu doyuma ulaştırıyordu. Salih kızın kollarında kendine geldiğinde ona suçluluk dolu gözlerle bakıyordu. Ceyda'yı kendinden daha çok seviyor, onu ne kadar üzdüğünü düşünüyordu. Maddi yönden destek olan, sevgisini sonsuz yaşatan kıza geceleri ne yaptığını hatırlayamamaktan, ne kadar ileriye gittiğini bilememekten bazı sabahlar hiçbir şey yiyemiyordu. Kendine kızmak için yeni bir cephe açmıştı. Onun yüzüne her baktığında gizli saklı yaptığı işler yüzünden ve her seferinde ona yalan söylediği için kendinden nefret ediyordu. Kendince vicdanını bastırmak ve içindeki sesi susturmak için sevdiği kadını mutlu etmesi gerektiğine karar vermişti. Aklında iki düşünce dolaşıyordu. Ya kızdan ayrılıp hayatından çıkacak ya da her şeyi anlatıp yanında kalıp kalmaması gerektiğine kendi karar verecekti. İkisini de ona söylemekte zorlanıyordu. Kısır döngü içinde devam eden hayatına sevdiği kadını da sıkıştıramayacağını biliyor, onu da haksızlık etmek istemiyordu. Ne yapacağını bilemediği düşüncelerine daldığı bir akşam Ferhat halini fark etti. Aslanım nereleri gezdin bakalım? Nasıl abi? Burada değilsin de onu soruyorum. Bugün dokunmasan bana olmaz mı abi? Derdini söylemeyen derman bulamaz oğlum. Her zamanki konu abi. Ceyda. İç çekme öyle oğlum. Ne oldu, kavga mı ettiniz? Yok abi. O kadar iyi, o kadar sevecen ki nasıl kavga eder insan onunla? O zaman derdin ne? Yok kullandığını mı fark etti? Hayır, ama bir gün fark edecek. Onu kandırıyorum. Anlatmayı denedin mi? O güzel gözleriyle bana sevgi dolu baktığında her seferinde vazgeçtim. Ne yapacağımı bilmiyorum abi. Bizim oğlan aşık olmuş. Gelip geçici sanıyordum ama değilmiş. Helal olsun be kıza. Bir akıl ver abi ne olursun. Ne yapayım şimdi ben? Kızın evine taşın. Nasıl yani? Baya kızla beraber yaşa. Bir gün üzerinde bulur. Bulması için biraz çabalarsın sen de. Seni seviyorsa kabul eder. Sevmiyorsa da çeker gider. Nasıl olsa bir gün fark edecek. Yalnız olursanız onu daha kolay ikna edersin. Ferhat'ın öne sürdüğü fikir Salih'in aklına yatmıştı. O gece Ceyda ile konuşup onu da çok sevinerek kabul etmesiyle karar verilmişti. Salih ertesi gün Ferhat'tan izin alarak bütün eşyalarını kızın evine götürmüştü. Salih'in Ceyda'ya taşınmasından haftalar sonra bir gece yarısı polis memurları Akınların evine gelmişlerdi. Kapı tak tak vuruldu. Açın kapıyı. Ne oluyor ya? Gece vakti kim bu şimdi? Dur sen Akın. Salih'tir. Ben şimdi ona sorarım. Serhat kapıyı açınca sivil polis memurlarını karşısında görmüş, çok şaşırmıştı. Siz de kimsiniz? Sen önce adam olmasını öğren. Gece vakti böyle kapı yumruklanınca kardeşim geldi sandım. Haftalardır eve uğramıyor da ondan öyle şey ettim. Uğramaz tabii böyle bir eve. Sivil polis memurlarının arkasında narkotik polis memurları da vardı. Hızla evin içine girdiler. Bir komiser ve iki komiser yardımcısı evdekilere soru sorarken diğerleri arama yaptılar. Çekil şöyle çekil. Melih kaygısız hanginiz? Benim ağabeyim. Sen kimsin? Mehmet kaygısız. Böyle olmaz. Kimlikleri alalım beyler. Kimlikleri verelim de siz kimsiniz? Kimliği alayım. Serhat Tokgöz sensin demek ki. Narkotik şube müdürüyüm. Hangi şube? Alaylı bir ses tonuyla soru soran Serhat'ın yüzünde nereden geldiğini anlamadığı bir tokat patlayıverdi. Bunu alın. Devletin görevli memuruyla alay edilmeyeceğini anlasın. Mehmet gel bakalım böyle. Buyurun. Mehmet evde bir şey çıkmasından çok korkuyordu. Ürkek davranışları memurun gözünden kaçmamış, kendisine daha sakin davranılmasını sağlamıştı. Ağabeyin nerededir şimdi? Büyük ihtimalle her zaman olduğu gibi işlettiği bardadır. Neden arıyorsunuz onu? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Yok, sen sakin ol. Barına da uğradık. Ferhat Kahramanoğlu'nu ve Osman Amansız'ı aldık. Abini bulamadık. Polis memuru sorularını sorarken elindeki telsizden bir anons yapıldı. 3827, aranan şahıslar yakalanmış. Operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Bilinen yerde işinizi acele bitirip ayrılın. Tamam 2125. Hadi arkadaşlar, aramaya hız kazandıralım. Amirim, bu odadan çok sayıda hap ele geçirildi. Artık temiz. Burası kimin odası Mehmet? Serhat'ın efendim. Hepsi ona ait. Amirim, bu odada çeşitli türde esrar maddesi bulundu. Ya burası? Benim ve ağabeyimin. Tanıdık geliyor mu sana? Maalesef evet. Kullandığım geceler çok tanıdık oluyor. Sende bir şey yok mu? 3 tane kuru sıkı tabanca, onlarca mermi ve 7 tane içi dolu şarjör amirim. Bak sen şu çapulculara. Bu oda kim oğlum? Akın ve Ahmet'in. İyi bakalım. Tamam mıyız arkadaşlar? Elinizde ne varsa zapta geçirin. Toparlanıyoruz. Gel bakalım Mehmet kardeş. Biraz sohbet edelim seninle. Evdeki herkesi toplayıp emniyet müdürlüğüne götürdüler. Polis memurları çok fazla zaman geçirmeden yakaladıkları zanlıları sorgulamaya başladılar. İlk olarak Serhat'ı odaya aldılar. İsim? Serhat Tokgöz. Ne işin vardı orada? O evde ne arıyordun? Orada yaşıyorum. Suç mu bu? Suçum ne söyleyin. Yasa dışı yollardan uyuşturucu madde bulundurmakla ve satmakla suçlanıyorsun. Uyuşturucu mu? Ne diyorsunuz siz? Ben kullanıcı dahi değilim. Yaşıyorum dediğin evden dünyanın maddesi çıktı. Bir iki sakinleştirici ilaç. Ne var ki? Üniversiteli gençlerin hepsinde var. Bu yüzden adam sorguya mı çekilir? Çeşit çeşit esrar. Onlarca kutu yeşil reçete ile satılan sinir ilaçları. Taş haline getirilmiş eroin. Kulağa çok masum geliyor değil mi? Bunlar çulsuz öğrencilerin evinde bulunmaz. Ağzı süt kokan bebeler bunların ne olduğunu bilmez. Ya esrara bu kadar çok şekil verirken zorlandınız mı? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Kes sesini. Yalan söyleyip oyalama bizi. Evin içinde milyarlarca liralık uyuşturucu olsun, sen haberim yok de bakalım. Vallahi haberim yok. Bu kadar şeyden habersiz olman için aptal olmak gerekir. Yaşanan hareketliliği de mi görmedin? Yemin ederim görmedim. Peki gözünün önünde gelip giden mal trafiğini de mi fark etmedin? Bu kadar mal bir gecede girmez eve. Ben ne olduğunu bilemem. Abi kullanmıyorum diyorum size. Ya çok akıllısın ya da çok aptal. Bunu hemen adli tıbba gönderin. Muayene olsun. Kan alınsın, tahlil yapılsın. Melek misin yoksa şeytan mı? Anlayalım bakalım. Gelince sonuçlarla beraber bana getirin. Emredersiniz amirim. Ferhat Kahramanoğlu'nu çağırın bakalım. Derhal amirim. Gel bakalım Ferhat Efendi. Otur bakalım. Pek konforlu değil ama sağlamdır. Ne de olsa devletimizin malı. Devletimizin malı sağlamdır. Evinde bulunan 7 kilo eroin için diyeceğin bir şey vardır herhalde. Bilmiyorum. Yorma beni, adam gibi konuş. Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim? İstediğin kadar inkar et. Kurtulamazsın bu sefer. Elimizde deliller var. Aylardır izleniyorsunuz. Bahçende gömülü o kadar mal var ve sen bilmiyorsun öyle mi? Bilmiyorum dedim ya. Bak oğlum, Osman konuştu. Akıllı ol, anlat işte. Anlatmıyorsan da sen bilirsin. Osman'ın senin için söylediklerini alır, seni savcıya sevk ederiz. Her şeyi önce Melih, ben ve Osman ayarladık. Aferin, adam olacaksın. Sonra kim katıldı? Serhat. Serhat haberim yok, kullanıcı dahi değilim dedi. Hemen sattı sizi. O bizden akıllıdır, kullanmaz. Ama eroin dağıtımı o yapar. Sebahattin verir, o da dağıtır. Sebahattin konuştu. Kimyageriniz postacı Serhat demedi. Postacıyı Melih ve benden başka kimse bilmez. Alıcılar bile görmez. Melih çabuk döküldü. Anlattı her şeyi. Sen de fazla yormazsın herhalde bizi. Afyonu nereden alıyorsunuz? Domuzcu Cahit'ten. Adres yaz şuraya. Adres bilmem. Bize gelir bırakırlar. Laboratuvar nerede bilmiyorsun öyle mi? Cahit'ten başka kimse bilmez. Eski adresi demiyorum. Kamyonlarla İstanbul'a soktuklarınız umurumda değil. O ağı yerle bir ettik. İstanbul'dakini soruyorum. Düzen aynı. Burada kim bir laboratuvar açmaya cesaret eder? Bizim etimiz ne, budumuz ne? Alt üstü kuaförüm. Tanıdık, akrabamız, müsteşar ya da bakan değil. Devletin onurlu mercilerine zehrini bulaştırma. Neden, Melih anlatmadı mı bunları? Sen orasını karıştırma. Elemanların hepsinin madde satmasına ne diyeceksin? Satamazlar. İş yerindeki ilk kuraldır. Satmak ve kullanmak yasaktır. Dışarıda ne halleri varsa görürler. Ama burası ekmek kapısıdır. Esrarla kazanılan ekmek ha? Pelin Telli ile Mehmet Kaygısı'nın müşterilere esrar sattığını da bilmiyorsun o zaman. Pelin zilsizinden bahsetmeyin bana. Hainin sözüne itibar edilmez bizde. Adi kaşar. Ağzını topla. Kes uzatma. Soruma cevap ver bakalım. Bakın her şeyi anlatmıştım size. Tüm trafiği biliyorsunuz. Alıcılar elinizde. Kürt Kemal'in adresini bile vermişiz. Ondan bile korkmamışız. İki bacaksızdan mı çekineceğim? Satsalardı ya da ben sattırsaydım onu söylerdim. Yaz ilan. O nerede? Anlat Kurtuloğlu'm. Tanıyamadım. İhsan Ardahoğlu. Namı diğer Zaza İhsan. Daha nasıl anlatayım? Tanımıyorum. Hiç görmedim. Mehmet'in doğum gününde kör müydün? Ben yoktum. Aradan geçen yorucu birkaç saatin sonunda adli tıp sonuçlarıyla birlikte Serhat getirilmiş, kullanıcı olmadığı anlaşılmıştı. Polis memurları Ferhat'ın ve Melih'in verdiği ifadelere dayanarak onun da madde satıcısı olduğunu düşündüler. Bağlantılarını, müşterilerini ondan da öğrenmek için sorgu esnasında baskı yapsalar da ağzından bilmiyorum dışında kelime çıkmadı. Serhat pis bir oyunun içine düştüğünü fark etmişti ama gerçeği ispatlayabilmek için hiçbir şey yapamıyordu. Melih başlarına bir şey gelirse Salih'e yaptıkları yüzünden Serhat'a suç yükleyeceklerine dair herkesi ikna etmişti. Ferhat Salih'in haberi olmadan bu işin yapılması gerektiğini söylemiş, yabancının değil, kardeşininkini üstlenecek. Üzülmeyin, zaten ana bağlantılarınızı asla bulamazlar. Bir iki bar sahibinin adını veririz. Zaten yakalanırsak onlar bizi çoktan satar diye eklemişti. Salih'in yüzünü malı teslim verdiği kişiler görmediğinden plan sorunsuz işlemişti. Sorgularda bar sahiplerinin verdiği tarifler Serhat'a çok yakın olduğundan üzerine atılan iftiradan kurtulamıyordu. Arka arkaya yapılan sorgularda en son olarak sıra Ahmet'e gelmişti. Polis memurlarına çelişkili ifade vermesiyle onu da aynı kefeye koyup yasa dışı madde bulundurma ve satma suçundan zanlı olduğuna karar verdiler. Melih ile Ferhat aralarında daha önce Salih için de konuşmuşlardı. Onun iş yerinde çalışan bir eleman olduğunu, ağabeyleriyle aralarında tartışma yaşanıp haftalar öncesinden evi terk ettiğini, o günden sonra nişanlısında kaldığını, bu işlerden uzak olduğunu söyleyeceklerdi. Salih'i de bu konudan haberdar etmişler, sorgu esnasında panik yapmasın diye birkaç prova yapmışlardı. O yüzden her ikisi de verilen karara uygun olarak ifade verdiler. Melih son bir hamle yapıp kendi mekanında kardeşine madde sattırdığını saklamıştı. Pelin'in kendi paçasını kurtarmak için hiçbir şeyi kabul etmeyişi içini rahatlatmıştı. Mehmet adli tıp dönüşü Pelin'i iki memurun arasında gördü. Pelin suçlu bakışlarıyla onunla konuşmaya çalıştı. Seni çok sevdim Mehmet. İnan bana. Ne duyarsan duy. Sakın yüreğini bozma. Memurlar kızı sürüklercesine götürürken koridorda sesi yankılanıyordu. Benden vazgeçme sevgilim. Sakın vazgeçme. Mehmet kızın halinden bir gariplik olduğunu sezmişti. İş yerinde çalışan herkes olduğu gibi onu da gözaltına almışlardı. Ama sözlerinin ne anlama geldiğini anlayamamıştı. Nezarete gittiğinde ağabeyine ne olduğunu sormuştu. Polise bütün bilgileri onun verdiğini öğrenmiş, o an orada ölmek istemişti. Bağırmaya başlamış, etrafa saldırmıştı. Sevdiği kadının polis memurlarının muhbiri olduğuna inanmak istemiyordu. Sevincini, acısını paylaştığı, yeri gelip annesi, ablası, yeri gelip dostu, arkadaşı yerine koyduğu kadın onu kandırmıştı. Her şeyin bir yalan olduğu gerçeğine katlanamamıştı. Kendi sırtından bıçaklanmış gibi hissediyordu. Aylardır her şeye olan kadın tarafından ihanete uğramıştı. Mehmet'in bunu atlatabileceğini kimse düşünemiyordu. Bir hayalden ibaret olduğuna inanılıyordu. Ağabeyinin onun madde sattığını öğrendiğinde kızmasına rağmen sakladığını düşünmüş, böyle olduğu için Allah'a şükür etmişti. Ağabeyine minnet duymak zorunda olacağını içerlemiş, yine kendinden nefret eder olmuştu. Sabaha kadar nezarette kalmışlardı. Sabah Salih'i iş yerinde polis memurları karşılamış, onu da emniyete götürmüşlerdi. Hemen ifadesi alınmış, söylemesi gereken her şeyi anlatmış, işe bitince onu da nezarete koymuşlardı. Aralarına onun da katılmasıyla takım tamamlanmıştı. Emniyet müdürlüğünde bütün işleri bitirmiş, mahkemeye sevklerine karar verilmişti. Hakim karşısına çıkmış, tekrar ifadeleri alınmıştı. Akın'ın hiçbir şeye dahil olmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Mehmet'in kullanıcı olduğu tespit edilmesinden ve ilk suçu olmasından dolayı amateme girip tedavi olması şartını kabul etmesi ve öğrenci olması nedeniyle serbest bırakılması karar verilmişti. Ahmet'in satıcı olduğuna dair araştırma yapılmasına ve öğrenci olması nedeniyle ve Salih'in kullanıcı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle tutuksuz yargılanmaları kararlaştırılmıştır. Serhat, Ferhat, Osman ve Melih'in ise tutuklanarak cezaevine gönderilmesine, firar eden İhsan'ın yakalanmasına ve delil toplanması için 2 ay sonrasında duruşmanın görülmesine karar verilmişti. Mahkeme salonunda herkes Pelin'e ne ceza verileceğini merak ediyordu. Hakimin polis memurlarının verdiği bilgiye dayanarak sanık değil tanık olarak dosya işletmesine çok şaşırmışlardı. Akın kardeşini alıp eve götürmüştü. Dinlenme fırsatı tanıdıktan sonra ertesi gün ona hesap sormuştu. Ahmet kendini haklı çıkartıp sıyrılmak için yaşananları abartarak ve gerçekten saptırarak anlatmıştı. Onlar alıştırdı beni. Ankara'da kullanıyorlarmış. Ben burada başladım. Vallahi bir suçum yok benim. Akın öğrendiklerinden sonra soluğu Salih'in yanında almıştı. Yarı öğüt verici, yarı sitemkar sözlerinden sonra ondan maddeyi bırakmasını istemişti. Oğlum tamam anladık. Bir hata yapmışsınız. Ama artık küçük değilsiniz. Biliyorsun bunları kimseye anlatamazsın. Anlatırsan da nedenlerini inandıramazsın. Her şeyden geçtim yengemi düşün. Kadının kalp rahatsızlığı var. Bari onun için bırak. Tamam abi sana söz veriyorum. Sen bir an önce dön artık. Ankara'ya biz gitmeden ortamı ayarla. Eyvallah cesur yürek. Abine iyi bak. Akın bir an önce evine dönmüş, ondan haber bekleyenleri olup biteni anlatmıştı. Ahmet'in günah keçisi yapıldığını, oysa her şeyin patronları ve Melih'in yüzünden olduğunu anlatmıştı. Söz verdiği gibi Salih'in madde kullandığından bahsetmemişti. Aileleri çok kızmış, İstanbul macerasının bittiğine dair konuşmalar başlamıştı. Saklı kırgınlık. Serhat günlerce üzerine atılan iftiranın nedenini sorgulamış, yükünün altında ezilmişti. Hiç hak etmediği davranışlara maruz bırakılmıştı. Sorgulanmalar, duyulan hakaretler, itilip kakılmalar, yüreğinde öbek öbek yanan intikam ateşine dönüşmüştü. Bitkin, yorgun, yılgın bir bedenle belirsizliğe yol alıyordu. Kendini uyuşmuş gibi hissediyor, ana ocağına döndüğünde yaşayacağı hiçbir şeyin onu yıpratamayacağını düşünüyordu. Aklınca son noktaya ulaşmıştı. Daha dibe inemez, bundan daha kötüsü olamazdı. Kendisini tuzağa düşürenlerle aynı koğuşta yaşamak zorunda kalışına katlanamıyordu. Yatağında otururken gözü Melih'e takıldı. Elinde bir resimle masanın yanındaki sandalyede oturuyordu. Adam gibi olsaydın resimlerine bakmak zorunda olmazdın. Git işine be, çattırma kendine. Elimden kimse alamaz seni Serhat. Çatarsan çat be, zaten sizin yüzünüzden buradayım. Ne istediniz lan benden? Neden içeriye attırdınız beni? Adam ol diye. Sana ne lan benim adamlığımdan? Haklısın, adam olamazsın sen. Onu beceremedin, bari abi olmayı hak edebilseydin. Yeter be, abi olamadığımdan başka bir şey bilmez misin sen? Beyler sakin olun, vallahi ayırmam sonra. Sen karışma Ferhat, bu bizim meselemiz. Beni ilgilendiren her şey onu da ilgilendirir Serhat. Sen anlamazsın böyle şeylerden. Neymiş anlamadığım, her bir alttan sen anlarsın ya. Hatır, gönül, hoşgörü, koruma, kollama, kardeş olabilme. Sen ne olduğunu bilmezsin. Kardeşlikten bahsedene bak be. Oğlum madem sen çok iyi abi oldun, bunca çirkeften kardeşlerini neden uzak tutamadın? Hani Mehmet'in Salih'ten farkı yoktu? Biz en azından çamurun içinde olduğumuzu kabul ettik. Hem senin bilmediğin çok şey var. Ya sana ne demeli? Evdeki o kadar malı nasıl fark etmedin? Bunun mümkünatı yok. Onca olan bitene göz yumdun. Hangisi daha ağır? Seninki daha doğru değil mi? Pisliğin içine daha az bulaşmaları için korumalık yapmak daha kolay değil mi? Tabii abilik bu. Onları bu dünyaya ben sokmadım. Ankara'da kullanmaya başlamışlar zaten. O zaman sadece kendilerini zehirliyorlarmış, şimdi başkalarını. Ne fark eder senin için? Serhat Melih'in sözlerine daha fazla dayanamayarak üstüne yürümüş, Melih'in ona karşılık vermesi üzerine boğuşmaya başlamışlardı. Kavgaya Ferhat'ın da karışması üzerine arbede yaşanmıştı. Salih yüreğinde kırılmışlığıyla Ankara'ya dönüyordu. Savaş mağduru yıkıklığında, hayat bulduğu şehri terk ediyordu. Haksız gelen mağlubiyetin esaretinde, görünmeyen parmaklıklarla donatılmış hücresine gidiyordu. Eve döndüğünde şefkatle donatılmış, sarılmaya hazır kollar beklemiyordu. Ezilmişliğini hafifletecek, bir iki teskin edecek kuru söz söyleyen de olmayacaktı. Sevgisini zıbın edip yaralarını sarmalayan bir yürek bulmayı da ummamıştı. Biliyordu ki hiçbiri olmayacaktı. Hayal kırıklığına uğramak istememiş, beklenti içine de girmemişti. Bundan sonra zaman yalnızlığa akacaktı. Annesi hiçbir zaman ona güvenmeyecek, gözlerine eskisi gibi bakmayacaktı. 8 saatlik yolculuğu tamamlamış, nihayet yuvaya dönmüştü. Onu otogarda amcası karşılayıp evine götürdü. Bavulunu alıp arabadan indiğinde ağabeyi aklına geldi. Onun yüzünden cezaevine girmiş olmanın yükü ağır geliyordu. Arabanın bagajında çantasını görünce bir an duruverdi. Hareketsiz öylece bekliyor, gitmek ile kalmak arasında muhakeme yapıyordu. Kapının önünde annesini görünce daha fazla orada kalamayacağını anladı. Ağır çekimi alınmış gibi çantayı aldı. Kendi bavulunu da alıp yavaş adımlarla sokak kapısından içeriye girdi. Bahçeye geçip evin önüne ulaştı. Varış noktasını elinden geldiğince uzatmaya çalışmış, yaşanacakları kendince ertelemeye uğraşmıştı. Eve girdiğinde annesi mutfakta yemek yapıyordu. Oğlunun eve gelmeyip birkaç gün gözünün önünde dolaşmayacağına memnun olan Melahat Hanım, onu bir anda karşısına görünce irkildi. Soyduğu kabak bir yana, bıçak başka bir yana savruldu. Ağabeyin nerede? Bırakmadılar mı? Hani suçsuzdu? Bir baltaya sap olamadınız. Bıktım sizden. Hangi yüzle geldin buraya? Beni öldürecek misiniz? Her gittiğin yerde çamura bulanmak zorunda mısın? Her gittiğin yerde pisliğe bulaşıyorsun. Söylesene oğlum, cevap versene. Her gittiğin yerde olay çıkarıyorsun. Sende arıza mı var? Bunları yaşamak için ne yaptım ben? Salih taşlaşmış yüzü, heykelleşmiş bedeniyle öylece duruyordu. Annesine İstanbul şartlarından bahsetse, ağabeyinin yaptığına geçerli bir sebep olarak okumanın çok zor olduğunu söylese, ona haksızlık edeceğini biliyordu. Kendisi dahi kabul etmemişken bu işi daha masum bir halde nasıl anlatabilirdi? Gecesini gündüzüne katıp çalışan, evin hem annesi hem babası, bazen erkeği bazen kadını olan bir insana bunları anlatmak insafsızlık olurdu. Salih içinden annesine üzülürken, yaşlı kadın ona okkalı bir tokat atmış, sesi duvarlara çarparak eve yayılmıştı. Melahat Hanım, bütün hayallerinin içini oğullarıyla doldurmuştu. Büyük oğlu onun gözünde her şeyin en iyisini yapabilecek kabiliyette. Tuttuğunu koparan bir mahiyette kişiliğe sahipti. Atasının varlığını sürdürecek, babasının yokluğunu evde kimseye hissettirmeyecekti. Uzaklardan gelen yolcu ile onun için umutların bittiği an gelmişti. Yıllarca taşıdığı yükten yorulmuş, dinlenmek için sırtını dayayacağı dağın üzerine karlar yağmıştı. Şimdi ise yıkılan güveninin mimarı olduğunu düşündüğü küçük oğlu karşısında duruyor, ona söylenen söze hiç itiraz etmiyor, kendini dahi savunmuyordu. Salih İstanbul'da yaşadığı hayattan, parasız kalışından, her maddi cendereye girdiğinde kimlere gebe kaldığından, kimin kirli işini üstlendiğinden ve bu yüzden madde satmak zorunda oluşundan bahsetmemişti. Onun canını en çok yakan ise ağabeyinin cezaevine girişinin tek sebebi kendinin görülmesiydi. Melahat Hanım, yüreğinde oğlunu suçsuz bulacak, ondan hiçbir şey duymamıştı. Kendini duvara bağırıyormuş gibi hissetmişti. İçinde büyüttüğü kırgınlığa, kanında tüketemediği kızgınlığı da karışmıştı. Hiç hesapta olmayan bir tokat, oğlunun yüzünde patlayıvermişti. Salih sessiz sedasız, bulmayı beklemediklerini de yanına alarak evden çıkmıştı. Amcası olacakları sezinlemiş gibi kapıda onu beklemiş, evine götürmüştü. Melih'in cezaevine girmesiyle baba ocağına adeta bir bomba düşmüştü. Aldıkları haberle her biri başka bir vadiye savrulan ailesi, yaşananların gerçek olmadığını inanmak istemişlerdi. Aldıkları haberde en acı olan ise Melih'in Mehmet'e sahip çıkamayışı olmuştu. Kardeşinin kötü alışkanlıklarını fark edemeyişi, hatta belki kendisinin ön ayak olduğunun bilinmesi ailesini çok kızdırmıştı. Onu savunması için bir avukat dahi tutmamışlar. Mehmet'i almaya gittiklerinde barodan talep etmesini söylemişlerdi. Melih cezaevinde çok parasız kalmıştı. Geleli henüz 2 hafta olmuştu ama Ferhat'ın birikimini hemen tüketmişlerdi. Birkaç hafta içeride tanıdıkların, hatırlı dostların kredileriyle idare edilmişti. Dışarıdayken onlara çok mal yollanılmış, ödemelerde kolaylık gösterilmişti. Bunca iyiliğin karşılığını fazlasıyla görmüşlerdi. Verilen desteğin bir gün sonu olacağını biliyorlardı. Bekledikleri gibi ikinci hafta herkes onların üzerinden elini eteğini çekmeye başlamıştı. Bir iki gün sonra koğuş ağası Melih'i yanına çağırıp ondan mal satmasını istedi. Melih Ferhat'ın ve Serhat'ın peşinden gitmeyip kendisine yapılan teklifi kabul etmemişti. Henüz ne kadar ceza alacağını bile bilmezken yeni bir oluşumun içine girmek istemiyordu. Madde satıyor olacağına gücendiğinden değil de mahkumlara güvenmediği için teklifi reddetmişti. Ertesi sabah havalandırmaya çıktığında çevresini bir anda 5 kişi sarıverdi. Bir tanesinin elinde Mehmet'in fotoğrafı vardı. Parmaklarının arasında buruşturup yüzüne fırlattı. Eğer istediklerini yapmazsa kardeşini öldürmekle tehdit etmişlerdi. Olduğu yerden bir şey yapamayacağını bilen Melih, bir hafta süren baskı sonunda çözülmüştü. Görüşmelerini yapacak, bağlantılarını kuracak, içeriye madde akışını sağlayacaktı. Zorunlu olarak kurdurulan düzenine çabuk alışmışlar, kazanılan parayla maddi olarak rahatlamışlardı. Serhat dahi düzenin bir çarkına yüklenmeyi gönüllü olarak kabul etmişti. Cezaevine girmelerinin ardından 2 ay geçmiş, ilk duruşma zamanı gelmişti. Mahkeme salonuna tek tek tanıklar çağrılmış, birer birer dinlenmişti. Mehmet Pelin'in ismini duyduğunda göğsünde bir ağrı hissetmişti. Hayatının en önemli anlarından bir yalandan ibaret olduğunu anlatan resme bakıyordu. Aylardır görmediği, onu sırtından hançerleyen sevdiği kadın karşısında duruyordu. Muhbirlik yapmayı sen mi istedin kızım? Evet efendim. Polis memuru Erkan Bey teklif etti. Ben de komiserime güvenip kabul ettim. Mehmet'in sevgilisi olman bu teklife dahil miydi? Evet efendim. Melih'in kardeşi, Salih'in yakın arkadaşı olması nedeniyle seçilmişti. Mehmet duyduklarıyla iyice kötü oluyor, sevdiği kadına olan nefreti artıyordu. Orada onu öldürmek istedi. Yumruklarını sıkmaktan tırnakları etine geçmişti. Mehmet'in madde satması hakkında ne diyeceksin? Benim olduğum bir yerde böyle bir şey yaşanmadı. Okula gittiği süreler dışında biz hep beraberdik. Madde kullanırken bile ayrı kalmıyorduk. Üniversiteli gençlere satılan Esrar isimli maddeye ne diyeceksin o zaman? Satışlardan Serhat abi sorumluydu. Bizim toplanmalarımızda da gelir dağıtımı yapar, parayı toplar giderdi. Peki kızım gidebilirsin. Pelin Mehmet'in saf dışı bıraktırılmak istendiğini anlamış, polis sorgusuna verdiği ifadeyi tekrarlamıştı. Kardeşine davranışlarından dolayı Serhat'ı hiç sevmemiş, tılsımlı oyunun kurallarını yerine getirmişti. Bütün suçun onun üzerinde yoğunlaşmasını sağlasa da diğer tanıkların hiçbiri Serhat hakkında tek bir kelime etmemişlerdi. Dava dosyasında ona ait sanık suçlamalarından başka delil sayılabilecek bir şey bulunmuyordu. Mahkeme başkanı, savcının iddia ettiği gibi organize olunup faaliyette bulunan bir çetenin var olup olmadığına dair deliller toplanmasına ve 40 gün sonra yeniden duruşma yapılmasına karar vermişti. Karara itiraz eden Serhat'ın avukatı, Serhat'ın tutukluluk halinin bozulmasını talep etmiş, mahkeme başkanı, delillerin karartılması ve doğabilecek yeni delillerin önlenebilmesi ihtimalini göz önünde tutarak talebi reddetmişti. Mahkeme sonrasında üç mahkum duruşma hakkında konuşmuşlardı. Dava seyrinin istedikleri yönde gitmesiyle içleri rahatlamıştı. Suçun büyük kısmını üstlenen Ferhat ile Melih, Ahmet'i ipten kurtarmamışlardı. Mehmet ve Salih'e yaptıklarından sonra bir de son anda Osman'a güvenip iş çevirmeye kalkışmasına, yalan ifade vermesine sinir olmuşlardı. Serhat'ın işin içine girmesi Ahmet'e yaramış, Osman'ın verdiği ifadelere dayanarak yaptığı satışlar onun üzerine yıkılmıştı. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamasalar da kendi kuyularını kendilerinin kazmış olmalarına içten içe sevinmişlerdi. Salih ya da Mehmet kadar masum olmadıklarını düşünmüşler, savcının eline aldığı yağlı iple tek tek asmasını görmezden gelmişlerdi. Mahkemenin ardından birkaç gün geçmişti. Serhat yatağında yaralı bir kaplan gibi yatıyordu. Gözlerini karşı ranzada yatan Melih'e dikmişti. Mahkeme heyeti tarafından görülen ilk duruşmada salınıvereceğini ummuştu. Ona göre suçsuzdu ve suçsuzluğu mutlak bir gerçekti. Sadece kendinin bildiği bu gerçekliği duruşma esnasında savcıya, hakime anlatmayı düşlemişti. Geceler boyu zihninde provasını yapmıştı. Ama duruşma salonunda tek kelime etmesine fırsat tanınmamıştı. Melih'in avukatı onu da temsil etmişti. Defalarca söz almak istediğini hatırlatmış, bir türlü ona sıra gelmemişti. Uykusuz ve tedirgin geçen birkaç günün sonunda huzursuzluğu tavan yapmıştı. Karşısında boylu boyunca uzanmış adamı şeytan suretinde görmeye başlamıştı. Melih göz bebekleri büyüyen, düşündükleriyle akıp giden, yaşam ile tutsaklık arasında sıkışıp kalan adamı izliyordu. Mahkemeden geldiklerinden bu yana her akşam yemeklerine tuz çözeltisi için rafine edilmiş toz esrardan bir parça döküyordu. Bu akşam Serhat yemek yememişti. Melih arkadaşının yoksunluk krizine girip girmeyeceğini görmek istiyordu. Ne oldu oğlum? Yemeğe mi küstün? Sence? Lan palazlanma. Bana mı kastın? Kimi olacak? Babana mı? Şimdi yaşasaydı bir daha ölürdü. Sus lan. Kes sesini. Babamın adını ağzına alma. Almadık. Duyan var mı lan? Biri söylesin. Sesini çıkartmaya, sözünden çıkmaya yüreği olan varsa tabii. Tuttuğun avukat gibi. Avukatın nesi varmış? Oğlum koğuşun yarısı bizim davada görmüyor musun? Herkesle nasıl ilgilensin? Bekle sana da sıra gelir. Bekle bekle. Başka sözün yok mu senin? Oğlum dinle bir ya. Zilan Allah bilir kimin kuyruğuna bastı. Çomayı tek elimize değil. Melih Serhat'a ihtimamlı sözcüklerin eşliğinde tepkisini ölçüyordu. İstediği kıvama gelince kafesin içinden serbest bırakılan aslan gibi seçtiği kişinin üzerine sürecekti. Aynı zamanda Ferhat ile İhsan bir köşeye çekilmiş, kendi aralarında tartışıyorlardı. Yeter artık anla. Burası dışarıya benzemez. Eskisi gibi tozdan iyi para kazanamazsın. Pastada büyük dilimin kalmadı. Şimdiye dek nasıl sürdüyse şimdi de öyle olacak. Şimdiye kadarmış. Oğlum bir türlü yetinmedin. Gözün doymadı. Açgözlülüğün yüzünden buradayız. Alemde sözün geçer. İhtimamlı bir adın vardı. Hepsini bok ettin. Ciğeri beş para etmez herif. Adamı bu kadar kışkırtacak ne vardı? Bitti. Her şey bitti. Karı gibi zırlamayı bırak. Bir şeycik olmaz. Biraz daha buradaki abilerimizle besleniriz. Santa salanma oğlum. Sigortam dışarıda. Bir ıslığa bakar. Salih'i bırak gitsin. Bir şey bildiği yok. İhsan arkadaşının düşünmeden anlık verdiği tepkiden hoşnut kalır. Güler. Oğlum neden bu kadar seviyorsun? Yoksa... Melih Serhat'a hazırladığı özel karışımlı yoğurdu vermişti. Kendi yarattığı abartılı hikayeler eşliğinde sunmuştu. Serhat'ın sakinleştiğinden emin olmuş, çetenin diğer elemanlarının yanına gitmişti. İhsan'ın ima ettiğini sözcüklere dökmüştü. Simavi'ye kaptırdığı küçük kardeşi yerine koyuyor. Bir de Simavi'nin yerine. O şerefsiz güzel kızları batağa çekmek için kardeşimizi kullandı. Kullandı ve harcadı. Çocuğu bir helada buldular. Altın vuruş ve son. O günden sonra bu çelimsiz kedi oldu aslan. Alayına intikam deyip çukurun dibine vurdu. Pisliğe boğuldu. Beni de kendine uydurdu. İhsan arkadaşını iyiliklerine kadar tanıdığını sanıyordu. Ferhat hakkında anlatılanları duyduktan sonra bir hayli şaşkındı. Buruk ama soğuk bir sesle hikayeye ortak olmak istemişti. Bilmiyordum. Ferhat'ın gözleri nemlenmişti. Neredeyse yaşadıkları ömür kadar birbirlerinin hayatlarında var olmuşlar ama böyle bir sahneye ilk kez tanık olmuşlardı. Abi derdim. Hatça'yı neden bataklıktan kurtarmadın? Sağ omuz düşerdi hemen. Sanki sesini Hatça duyacak. Kısık sesle bilmem derdi. Ferhat hikayenin devamını duymak istememişti. Sanki Hatice gelecek, karşısına dikilecekti. Bir ürperti sardı içini. Tüyleri diken diken olmuş, bedenine sardığı kollarına batıyordu. Sonra da oy anam oy, anamı görürmüş gibi. Melih her düşüncelerine daldığında olduğu gibi sol kaşını kaldırmıştı. Baş parmağını serçe parmağına yapıştırmıştı. İnsan buna nasıl katlanır be? Esmer afeti Hatice. Her anam değişinden sonra dökülürdük. İstikamet Beyoğlu. Lan mıknatıs mı var sende? Bir tanesi de itiraz etsin. Kızları alır milleti toplardı. Koku olanlara da eroin verir, kendine bağlardı. Peşine düşen düşene. Sonra alem senin. İster bir tanesiyle, ister üç, beş aynı yerde. Hatunlar uçuyor zaten. Dört nala koşan beygir gibi. Dıgıdık dıgıdık. Melih hayıflanmıştı. Vay köfte orlar. Lan beni neden çağırmadınız? İhsan arkadaşının hayıflanmasından çok memnun olmuş. İyice keyiflenmişti. Bulduğu fırsatı değerlendiriyor. İştahla anıları anlatıyordu. Evcilik oynuyorduk be oğlum. Sonra fotoğraf çekiyorduk. Güzel günlerin anıları saklanmalı. Sonra kızlar bizim müptelamız oluyordu. Cazibemize kimse dayanamaz. Tabi isteklere kayıtsız kalmıyordum. Şırıngam her zaman işe yarar. İşlem tamam oğlum. Ne adamsın ya abi. Ferhat aklı ile yüreği arasında sıkışıp nefes almaktan yorulan düşünceleriyle boğuşuyordu. Beni de aniden şimşek çaktı sanki. Salih'in yüzü gözünün önüne gelmişti. Yüreği yine aklına ve bedenine hükmetmişti. Salih'i çek çıkart. Bırak gitsin anasının yanına. Zavallı abisi dibinde. Düşmüş kucağına. Ne istersen onu yapmaya mahkum. İhsan'ın yüzüne yine alaycı bir gülümseme oturmuştu. Tamam be, azat ettik oğlunu. Merak etme lan, benim kasko Sena, yavrum. Melih eski sevgilisinin adını duyunca irkilmişti. Yuh lan, seninle de mi yattı? İhsan yüzüne asılı kalan pis gülümsemeyle arkadaşının ensesine bir şaplak indirdi. Herhalde yani oğlum. Melih bir kez daha karşısındaki adama hayret etmişti. Her şeye rağmen mi be, Allah belanı versin. İhsan pişkinlikle bir güç kazanmış gibi anlatmaya devam ediyordu. Kendi karşısındaki adama karşı bir zafer kazanmış, tadını çıkarıyordu. Ne var lan? Siz ayrıldınız. Oy anam. Ferhat aldığı cevapla rahatlamıştı. Öyle gevşemişti ki İhsan'ın sözüne terslenmemişti. Hatta keyifli bir de kahkaha atmıştı. Oğlum siz de kendi kalenize gol atmak genetik mi? Pelin ikinci vukuatı olmuş. Gerçi ablasının eline su dökemez ya. İhsan fareyi köşeye sıkıştıran kedi misali sıranın onda olduğunu hissettirmek istemişti. Ablası öğretir ona. Melih bir kez daha şaşırmıştı. Pelin'i ne zaman kafesledin? İhsan kibirli ve amacının başarıya ulaşmasının önderliğinde gururla anlatıyordu. Barda narkotikçiler beni aldığında hasbamağız okuyormuş. Kardeşim diye yanında gezdirdiği kız da polismiş. O savcının kanıt diye yüzüme savurduğu resimleri de o kız çekmiş. Ferhat kendini tutamamış, gülmeye başlamıştı. Lan oğlum, sen nasıl tufaya düştün? Düştük tamam oğlum ama bir prens lafını aldırdım. Memo mu? Ne sandın? Adi köstebek. Meğer harbiden sırılsıklama aşık olmuş. Sadakatle beyimizi bekliyor. Melih kızın haline acımıştı. Yazık be. Zavallının hayatı kayacak. Dişi kurt kim bilir hangi çakalların kollarına bırakacak. Ferhat arkadaşının sözlerine şaşırmıştı. Aslında bu duruma düşmelerine sebep olan kıza bu duyguları neden beslediğini merak etmişti. Ne o? Üzüldün mü gelin kızına? Melih'in içine bir kor düşmüş. Canı bir kez daha yanmıştı. Beter olsun. Kardeşimi mahvetti. Bir daha hayatta toparlanmaz. Bir daha bana hiç inanmaz. Neyse ki Salih danası dışarıda. İhsan satranç taşındaki vezir gibi şahın ne zaman mat etmek isterse o vakit vurucu zarbenin nereden olacağını kesinleştirmişti. Kardeşim de kardeşim, Salih de Salih. Bu ne canım, tohumunuz trilyon mu? Serhat Sansar gibi bir kenardan konuşulanları dinliyordu. Ne kadar çabalasa da ahtapot gibi bedenine sarılan bu adamlardan kurtulamayacağını, kurtulmasının da iki dudaklarının arasında olduğunu idrak etmişti. Çaresiz kalbini susturmuş, bahsedilen suçu üstlenmeye karar vermişti. 12. ayrımın sonu, sayfa 196.